Erilmez yâre, bir yâr olmayınca. Cihanın halkı ayâr olmayınca. Hakikat alemine yol varılmaz, bu mülkten külli bizar olmayınca. O vahdet bahrine kimse ulaşmaz, akıp gözyaşı pınar olmayınca. Müyesser olmaz ol yârin visali, yolunda varı isar olmayınca. Bu dünya cifesin nefsiti komaz, gönülde azmi didar olmayınca. Gönül cem olu ben dosta yönelmez, bu dünya kârı tarmar olmayınca. Gönül dosta özenmez, dertli olmaz, bir ehli derde uyar olmayınca. Gönüle dolmaz ol yârin hayali, hayali gayri yuyar olmayınca. Gönül ayinesi pastan silinmez, dilinde dost tekrar olmayınca. Gönül bu aşka hergiz mahrem olmaz, tamam derde giriftar olmayınca. Cihanda kimse aşktan haz etmez, koyup namusu bir yar olmayınca. Kişi bu aşk içinde gerçek olmaz, vefa koyup cefakar olmayınca. Cefasız kimse ermedi vefaya, gül olmaz bellidir har olmayınca. Visali şerbetine kimse kanmaz, yürek derd ile yanar olmayınca. Kime kim zerre derdi yaver oldu, komaz aşktan haberdar olmayınca. Ko gitsin dertsizi, hayvandır ol kim, yedilmez ana yular olmayınca. Var evvel dertli ol andan emiste, timar yok sana bimar olmayınca. Sözünü ehli derdin etme inkar, yolu bulmazsın ikrar olmayınca. Var Eşrefoğlu Rumi gibi sen de, dolanma vaslı didar olmayınca. Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, her birinizi ayrı ayrı kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Seslerin İzinde programında çok kıymetli hocam Mehmet Kemik sizle birlikte sizlerin huzurundayız, sizlerle birlikteyiz. Tambur sazında değerli ağabeyim Hasan Kiriş bizlere program boyunca eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş
Hasan
bulduk.
Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Aziz dinleyicilerimize muhabbetlerimizi iletiyorum. Yine Eşrefiye neşvesiyle bir araya getiren Rabbime de şükürler olsun. Hadi hayırlısı olsun bakalım, başlayalım.
Eyvallah. Erilmez yâre şiiriyle bir girizgah yaptık.
Ağzınıza sağlık.
Ve geçtiğimiz programlarda Eşrefoğlu Rumi'yi konuşma sebeplerimizden bir tanesi Erenler Meclisi ile başlamıştık. Üçüncü programımız Erenler Meclisi'ni tamam edip Eşrefoğlu yolunda yürümeye devam edeceğiz Seslerin izinde.
Evet. Birkaç dakikalık bir süre içerisinde yine Erenler Meclisi çalışmamızdan bahsedelim. Ondan sonra eser icra edelim. Daha önceki programlarda bahsetmiş olduğum gibi Erenler Meclisi'nde söz konusu olan zatlardan Eşrefoğlu Rumi gibi eserleri başkaca bestekarlar tarafından bestelenmiş olanlar vardı. Ama hiç bestelenmiş eseri bulunmayan zatlardan da bir zikir tertibi oluşacak kadar eser besteleyip tamamı yeni olan eserlerden çalıştıklarımız da oldu.
Yani baştan sona bir zikir tertibi tamamlayacak kadar eser sadece
tabii
sizinle birlikte var oldu.
Mesela Hafız Abdullah Nazırlı bunlardan bir tanesi.
Önce hiç bestesi yoktu yani sizden.
Yok. Söyleyeyim. Bir yarışma açıldı. Orada bir takım sanatçılar, bestekarlar, besteler gönderdi. Sonra onların için de birkaç tane alarak sıfırdan ortaya getirilmiş oldu bu. Hacı Muharrem Hilmi Efendi. Bunlardan bir tanesi. Süleyman Ateş'in hocası olan. Süleyman Ateş'i çocukluktan itibaren yetiştirmiş olan zat. Efendime söyleyeyim. Yine Amasyalı Şeyh Mir Nigari Hazretleri.
Nigari.
Nice ağlamayayım.
Ben feryat onu diyecektim de bir şeyde kaldım. İkilemde kaldım.
İşte o şiirin sahibi. Bunun gibi hususen çalışıp da baştan sona kadar çalıştığımız ve sahnelediğimiz, sahneye çıkardığımız, hem biraz hayat serencamından bahsettiğimiz hem de eserlerini okuduğumuz gönül sultanlarımız oldu. Bunlar içerisinde yine Alvar Lefe mesela çok yakın tutar. 70 civarında Bendeniz'in bestesi var. Yani tabii. Onu çok çalışmıştım çünkü. Efendim ondan birkaç konser yaptık. Bu Erenler Meclisi ömrümüz oldukça daha şu anda yolda bekleyen pek çok zat var. Hiç isimleri duyulmamış insanlar bunlar. Tabii.
Çalışma şekliniz nasıl hocam? Erenler Meclisi'ni hazırlarken nasıl bir süreç yaşıyorsunuz?
Şimdi
önce isim tespiti mesela. Nasıl, nerede, hangi halde?
Pek çok isim var zaten. Denk geliyor bunlar. İnsanlar dededen, atadan bizim çok bilinen mesela Edirne'de Sezai Gülşeni Hazretleri. Birkaç tane eseri var çok bilinen. Hatta çok bilinen eserlerden bir tanesi de Ağla Matemdir, Muharrem'dir bugün eseri. Muharremiye'dir mesela. Onun haricinde fazla yok. Hakan Alvan'ın var besteleri. Ama biz bundan zikir tertibi çıkaracak kadar Hakan'ın eserlerinden de almak suretiyle tamamladık onu. Dedesinde, atasında divan sahibi bir kimse varsa mesela ulaştırıyor bize bir şekilde bunları. Divanını ulaştırıyor, basılmamış şeklini ulaştırıyor, bir şekilde ulaşıyor. Mesela en son bu pandemi döneminde çalıştığım bir zatı söyleyeyim size. Bursa eski Milli Eğitim Müdürlerinden Ertuğrul Seyhan diye bir zat var. Melami Meşrep bir zat. Divançesi var. Oradan 28 küsür tane eser çalıştık.
Berhayat mı?
Yok, rahmetli olmuş. Onun kızı vasıtasıyla divanı elde etmiştik. Ve Bursa'da bunun konserini yaptık mesela. Ertuğrul Seyhan.
Ha, ben hatırladım şimdi konseriniz, evet.
Dolayısıyla bunlar yapılmaya devam etmesi lazım. Mesela şimdi Üsküdar Kabristanı'nda metfun Urfalı Nabi var.
Evet.
Urfalı Nabi'nin bestelenmiş eserleri var ama bu manada bir tertibe koyulacak kadar eser yok. Çalıştım, Nabi hazır şu anda. Bir zikir meclisi olarak tertip edilecek kadar eser bestelenmiş.
Erenler Meclisi yaptınız mı?
Yapmadım henüz.
Ama gelmedi, hazır bir şekilde.
Hazır. Besteleri hazır.
Böyle peki Erenler Meclisi'nde arz edilecek şekilde hazır olan çok isim var mı? Yani çalışmayı bekleyen değil. Çalışması bitmiş.
Üç tane var şu anda. Üç tane var. Henüz fırsat olmadı onları.
Tabii şimdi bu bir şekilde çok böyle bir şey bir yerden alıp bir yere koymak gibi olmadığı için zaman tayinini de pek sormak istemiyorum ama üç aşağı beş yukarı ne kadar sürüyor bir ismi tamamlamanız hocam?
Önce onun hayatını bir okumam gerekiyor. Nasıl bir ruh haline, nasıl bir dünyaya sahip bunu bilmek
çünkü
gerekiyor.
Bestede.
Çünkü yansıyor oraya.
Değil mi?
Tabii. Ondan sonra da bestelenmiş eserleri var mı yok mu onu araştırıyorum. Nota külliyatlarından. Varsa onları bir ortaya çıkarıp yazılması gerekiyorsa yeniden yazıyoruz. Güfte tasihi varsa onları yapıyoruz. Ondan sonra hangi eserler var? O zikir tertibinin tamamlanması için nelere ihtiyacımız var? Onları tespit edip bu sefer divanı birkaç kez elden geçirip o divanın içerisinden o süratte olabilecek olan eserleri hayal etmeye başlıyoruz. Hangi güfte olabilir bu diye. Bunun öyle bir süre tayini olamaz. Eğer zihin olarak bu işe çok yakın ve yatkın olduğum zamanlar olursa, birkaç gece uyumadığım zamanlar oldu böyle şeye takıp kafayı güfteye. Hızlı oluyor ama tabii bu sadece bestelemekle bitecek bir iş değil. Hasancığım bilir, ben bunları besteliyorum. Ondan sonra bunların notalarını yazıp çalakalem bir arkadaşların önüne koyup sazendelerin bir nota tasihi yapıyoruz. Ondan sonra hafızlarla bunları ben meşk ediyorum. Ondan sonra sazlarla oturup bir konser provası çalışmasına başlıyoruz. Bu esas emek harcadığımız alanlardan bir tanesi. Yani sahneye kadar arkasında çok iş var.
Çok emek var.
Evet.
Görünmeyen.
Mutfak çok dağınık oluyor o zaman.
Peki hocam, Nabi dediniz mesela. Nabi'nin şiirleri bugünün insanının bir okumada anlayabileceği şiirler değil. Belki vardır sarı şiirleri fakat hani böyle çok kapalı şiirler yakaladığınızda, bestelemek istediğinizde bir sadeleştirme vesaire
yok.
Gibi bir şey yapıyor musunuz?
O doğru bir şey olarak görmüyorum onu. Bu denendi. O şiirin kesafeti ve letafeti gidiyor.
Ama bu ana gibi, aluben gibi onları falan hiç...
Onlar ekler. Edatlarda bir sıkıntı
onlar
yok
bir
ama
şey
yani kelimenin ya da tamlamanın Türkçeleştirilmesine karşıyım açıkçası. Öğrenmek isteyen de öğrensin bunu diyorum.
Bir yerde tercüme oluyor çünkü.
Bir de şöyle bir şey var. Onun yerine koyacağınız sakın terki edeptenin yerine koyabileceğiniz bir tamlama yok. Türkçeyle ifade edemezsiniz onu.
Doğru.
Sakın terki edepten köyü mahbubi hudadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Bunu nasıl Türkçeleştireceksin? Onun için müzikle beraber örüldüğü zaman o şiir zaten o şekilde ezberleniyor. Dikkat çekenler bunu bilirler.
Şimdi hayatını okuyorum dediniz hocam ve hayatını okumakla tabii bitmiyor bu iş. O şiire göre de bir hale uygun, münasip bir beste yapmakta iktiza
şimdi
ediyor
orada
mu?
İşte tam musikinin teknik altyapısı devreye giriyor. Makamların teknik yapısı devreye giriyor. Şey konusu benim çok açıkçası bu ilham konusu istismar edilen bir konudur. İlhamı yok saymıyorum. İlhamsız da bu işlerin olmayacağını biliyorum. Çünkü ben çok şu makamda yapmak için başladığım eser başka makamda çıkmıştır. Hatta bir makamda besteleyip 10 gün sonra başka makamda bir daha bestelediğinde olmuştur. Bunu yok saymıyorum ama şundan çok eminim ki sadece bizim yazarlarımız, şairlerimizden değil, bunu yabancı yazarların hayatlarında da kendi tercüme, kendilerini tercüme etmeye çalıştık, gönüllerin tercüme ettikleri yazılarında bunu görüyoruz. Çalışmak ve o işin içerisinde koyacağınız emek ilhamı besleyen bir altyapıdır.
Balzac'ı okudum bir ara. Günde 60 sayfa yazı yazarmış. Yazamadığı zamanlar istinsah edermiş. Eski yazdıklarını. Mutlaka ama 60 sayfa yazarmış. Onu da çalışmak için, için değil yani, eser neşredeyim diye değil. Sırf daha iyi yazabilmek için 60 sayfa metin yazarmış.
Yazarmış. Bunlar öyle. İlk mısra yukarıdandır ya da vergidir. Şairler genelde böyle bir inanışları vardır. Ama ondan sonrakileri dolduracağınız yani aklınıza her geleni yazamıyorsunuz şiirde. Sonuçta şiir ölçülü tartılı bir vezin üzere yazılan işler.
Biçimle ilgili bölüm bence
bilgiyle alakalı.
Süreç bilgiyle alakalı ama sonradan yontularak aslında bir şekle de şekli verilen bir şey gibi.
İçerik, mahiyet sizin zihninizde belirir. Sadece hangi kelimeleri kullanacağınız konusu kalır geriye. O zaman iş rahatlıyor. Biz isterseniz yine bir Eşrefoğlu Rumi eseri diyelim. Vakit fazla akıtmadan.
Olur.
Bir ben değil seni seven cümle alem sevici, yüz binler ola her kuşede yoluna canlar verici. Efendimiz'e yazılmış bir şiir bu. Efendime söyleyeyim. Ve bunun arkasından da zikir meclislerinde hemen hemen her cehri zikir yapan tarikin okuduğu bir ilahi bu da. Küçücük bir ilahi, cem olmuş dervişleri, Pirim Abdülkadir'in yolunda sadıkları, Pirim Abdülkadir'in. Diyelim arasında da Hasan'cığım birinci eserden sonra bize bir taksimle yol açarsa bir kaside gene koyalım oraya.
Thank you. derde düş kim? Anda derman gizlidir. Gel karış bir katreye ki anda umman gizlidir. Terk edip canı cihanı feragat cübbesin, bu feragat cübbesinde Camidan dervişin her bir sözünde ab-ı hayvan gizlidir. Gör bu eşref olur mu? Bahri aşktan eyledi. Canı başı terk edip canı cihanda gizlidi. Cem olmuş dervişleri pirim Abdülkadir'in Allah yolunda sadıkları Pirim Abdülkadir'in hakikatını da uludur iki cihan doludur Allah eşref olur kuludur Pirim Abdülkadir.
efendim. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık.
Sağ olun
efendim.
Eksik
olmayınız.
Teşekkürler
Hasan. Şimdi eserden önce sağ her tasavvuf yolunun okuduğu bir eserdir diye ve sundunuz eseri. Lakin Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir eseri.
Evet.
Kadiriye
Tarikatı. Yok, Kadiriye-i Methiye için Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin nutku şerifi bu.
Onun nutku şerifi, fakat değinmek istediğim noktası Kadiriye tarikatının piri. Evet. Eşrefoğlu Rumi de Kadiriye tarikatının.
Evet, üstadına pir ithaf saniye etmiş bunu.
Fakat her tarikte, her tasavvuf meşrebinde okunan okunur, eserlerden.
Okunur.
Her tasavvuf yolu başka tasavvuf yollarından eserler okur mu, yoksa bu biraz daha Geylani Hazretlerine has bir
yok,
durum mu?
Çok derin bir konuya temas etti. Şimdi bundan bu program biter ama. Şimdi bizim meşrepler arasındaki kin ve düşmanlık hususi olarak çıkartılmış bir nifaktan kaynaklanıyor. Kasıtlı yani bu. Birbirine düşman edilmesi, hizipçilik yapılması kasıtlı çıkarılmış bir durum. Hassas noktalara değinilmek suretiyle bunlar ayrıştırılmış. Bugün çok şükür çok bariz şeyler görünmüyor ama yine de bizim kulağımıza maalesef geliyor böyle şeyler. Bunlar hoş değil. Çünkü tasavvuf yolu yokluğu aşılayan bir yol. Siz orada varlık kendinize atfediyorsunuz. Ve benim diyorsunuz. Tasavvuf da ben demeyi yok saymanızı istiyor. Burada bir tenakuz oluyor. Şimdi bizim iki tane ana akım tarikatımız var. Bunlardan bir tanesi hafî zikir yapan Hazreti Ebu Bekir'e dayanır. Diğeri de cehri Hazreti Ali Efendimiz'e dayanır. Bunun son halkası orasıdır. Efendime söyleyeyim. Ayrıntısına girmek istemiyorum. Hazreti Ebu Bekir'e efendim Hira mağarasındaki Efendimiz'in telkini ona kaynak gösterir. Şimdi bu tarikler farklı kollarda günümüze kadar intikal etti. Osmanlı dönemine baktığımız zaman özellikle tarikatlerin bir medrese gibi, bir eğitim yuvası gibi, bir sosyal dokuyu birleştiren alan gibi.
Sanat merkezi gibi.
Evet, evet. Yani eğitim ve sanat merkezi gibi işlev gördüğü dönemlerde biz tekkelerin zikir ilahilerinde şunu görüyoruz. Zakirbaşı aylara göre, bir kere kameri aylara göre zikir tertip ediyor. Bu ay Muharremse, Muharremiye'yi kim yazmışsa, kim bestelemişse, hangi tarikin mensubu olduğuna bakmaksızın repertuarına onu alır. İki, çok mühim saydığım bir konu bu da, hafî zikir yapan tarikatımız Nakşibendiye biliyorsunuz. Nakşibendi yolunun her ne kadar bazıları çift taç ya da çift hilafet taşısalar da, hem Nakşibendi ama hem Kadiri, hem Rifai, hem değişik birleştirmiş olabilir. Bunların dışında da söylüyorum. Sadece Nakşi yolundan gelmiş olan bir zatın divanında da bütün tarikat büyüklerinin adı geçecek şekilde methiyeleri görürsünüz. Ve mesela Bektaşi'ye ağırlıklı olarak nefesler okuyarak zikreder. Ehl-i Beyt ön plandadır biraz daha. Ama diğer cehri zikir yapan tarik ehli, mutasavvuf, şairlerimizin divanlarında da Muharremiyeler var. Ehl-i Beyt eserleri var. Bunun en güzel örneği de Alvar Efe Hazretleri. Kendisi bir Nakşi'dir. Ama divanında benim de bestelediğim, hatta defalarca kaside olarak okuduğum Muhibbi Hanedan Men diye çok meşhur bir gazeli bu. Efendime söyleyeyim. Muharremiyeleri orada görürsünüz. Hulasa nereye geliyor biliyor musunuz? Bütün tarikatlar birbirlerinin eserlerini okurlar. Sümbül Efendi tarikatinde başkaca tariklerdeki olan, bestelenmiş olan, oralarda neşet etmiş olan eserler gayet güzel okur. Sümbüliler başka yerde okurlar. Mesela gül alırlar, gül satarlar. Bir sümbülü eseridir. Ama her tarikte okunur. Orada öyle bir ayrım yapılmaz. Çünkü Allah dostlarının ağzından çıkan kelamlara biz nutku şerif diyoruz. Ötekilere şiir diyoruz. Zaman zaman ben de karıştırıyorum. Yani şiir diyorum falan ama neyi kastettiğim çok aşikar. Dolayısıyla Allah dostlarının ağzından çıkan nutku şerifler öyle bir tasnife, öyle bir ayrıma, öyle bir nifaka meydan verecek sözler olamaz.
Olamaz. Halbuki isteseler...
O zaman Eşrefoğlu olmaz ki o.
Evet.
Benim gibi bir adam olur. Sıradan bir adam yani.
İsteseler, ya bizim şu alanda eserimiz yok. Biz hemen bunu yapalım da seneye yetişsin de diyebilirlerdi.
Değerlerdi.
Bit tabii. Sanatın bahsettiğiniz gibi en üst seviyelerde yaşandığı dönemlerde.
Şimdi buna bir örnek daha söyleyeyim. Karabaşi Kolu, yani Zekarif Ataergin'in de hocası olan Mehmet Nasuhi, yani dedesi, dede hocası olan Mehmet Nasuhi Hazretleri'nin dergahında mevlid okunmuyor muydu? Okunuyordu. Başkaca tariklerin ilahileri okunmuyor muydu? Okunuyordu, evet. O Nai Osman dedeye telkinle Miraciye'yi bestelettiriyor ve Miraciye orada okunuyor. Miraciye onların sadece ihtas ettiği ve ortaya koyduğu bir şey olduğu için o orada okunması gelenek olmuş, adet olmuş. Ama Miraciye o kadar vakfedilmiş ki Bursa'da da okunuyor, İstanbul'un 5-6 yanı Hüdayi Camii'nde okunuyor. Evet. Kasımpaşa'da okunuyor, Sümbül Dergahı'nda evet okunuyor. Dolayısıyla bu eser ortaya çıktıktan sonra artık
Ümmeti Muhammed'in,
Ümmeti Muhammed'in azığı oluyor. Evet.
Şimdi bir de şeye geri dönüş yapmak istiyorum aslında. Beste sürecinden bahsettik ya, Erenler Meclisi'ni. Böyle tam bir tamamlayamama hali var Erenler Meclisi'ni bende.
Çok konuşulacak
çünkü
iş var orada.
Çok konuşulacak iş var gerçekten. Ya bir şey aklıma takılmıştı, onu sormadan da geçmeyeyim dedim. Bu eser, yani şiir ve şairin kastı da gözetilerek beste yapılması gerekiyor gibi
tabii,
mana çıkardım
tabii.
Ben sizin bahsettiklerinizden.
Tabii tabii öyle.
Bazı eserler görüyoruz. Şöyle deniyor işte. Aslında çok severek dinlediğiniz, şıkır şıkır dinlediğiniz şu eser, şöyle hüzünlü bir şeyi var. Sebebi vürudu var falan. Bunlar olabilecek şey. Mesela Ada Sahilleri geldi aklıma.
Bülbül. Saadet'in kaynağın bülbül. Çile bülbülüm.
Nasıl olabiliyor onu merak ettim.
Şimdi
yani
kullandığınız enstrüman, resim aletleri ve okuduğunuz ortam eserin ruh halini değiştirir. Değiştirir. Yani şurada okuduğumuz deminki zikir ilahisine çıstakları koyarsanız çok farklı bir görünüm olur. Modifiye olur yani eser.
Doğru.
Tekkide okunduğu zaman başka bir ağırlık kesbediyor.
Hangi sazları kullandığınız?
Bu muhabbet bağına girdim.
Evet, evet.
Bu da yine
Saadet'in
kaynağı.
Yani Saadet'in kaynağı muhabbet bağı dediği rüyasında Efendimiz'i görüyordu, öyle yazıyor eser.
Evet, doğru.
Muhabbet bağı. Çile de öyle. Çile bülbülüm de öyle.
Mekke'de bir de biz.
Evet. Bunlar vaka. O bakımdan yani Hasan ne der bilemem ama ben mesela bir musiki otoritesi falan değilim. Sadece kendi nazarımdan baktığım zaman ben öyle la dini ve dini müzik gibi bir ayırıma çok razı değilim yani. Çünkü mah yüzüne aşıkanım, taze bitmiş gül fidanım. La dini mi mesela? Şarkı formunda. La dini mi? Vücud ikliminin sultanı sensin. Evet. La dini mi mesela?
Çoğu insan ilahiler.
Hüzündür cihanı münevver eden dedenin. La dini mi mesela? Talat'ınla
Talat'ın devri.
Devri kamerde. Kamerde. Efendim devri. Bu la dini mi mesela? Ey bütüne veda olmuşum müptela. La dini mi mesela? Bunlar şarkı formunda eser. Hepsi bunların. Yani ha yanan kalbe devasın, bulunmaz bir şifasın, naat-ı şerifi, naat kelimeleriyle ifade etmişiz. Ha da vücud ikliminin sultanı sensin, efendim derdimin dermanı sensin demişiz.
İkisi aynı şeyler.
Evet.
Fakat bir tasnife uğramış diyorsunuz.
Evet, form itibariyle farklı bunlar sadece. Onlar çift kardeş eserdir mesela. Mah yüzüne aşık hanım da ey bütüne veda. Biri aksak, birisi yürük semayı mı? İkisi kardeş eser onların. Taze bitmiş gül fidanım var ya, Nihat Asya'nın şiirini okuyana kadar ben o şarkıyı anlamamıştım. Taze bitmiş gül, evet efendimiz ama taze bitmiş gül fidanım ne demek? Arif Nihat Asya diyor ya, Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydün diyor. Oradaki o işte.
Böyle okuduğunuzda
anlam başka oluyor. Ben bir de mesela zaman zaman bahsederim.
Her şeyi böyle mi okumak lazım?
Her şeyi değil ama neyi ifade ediyorsa bir cismani güzele de yazılmış olabilir.
İşte orada zaten karışıklık oradan çıkıyor yani.
İstediğini anlasın ama
şöyle bir şey var. İşte. Tasavvuf alemi, bizim büyüklerimiz aşkın mecazisine ve derunisine bu gözle bakıyorlar. Onu oraya götüren saik olarak bakıyor. Aşık olmadan dergaha gelme diyor. Aşık olmasan bizim dergahımıza uğrama diyor. Aşık olma kabiliyeti olan insan Allah aşkından tat alır, lezzet alır. Aşık olma kabiliyeti olmayan insan nasıl hissedecek bir şiirdeki bir zülfü tarif ederken, bir kaşı kemanı tarif ederken nasıl o insana onu hayal ettirebilirsiniz? Bu hayal meselesi. Dolayısıyla hepsini öyle okumak zorunda değiliz elbette ama bu şarkıların da bu taraflarını da görmek durumundayız. Ben bir dönem şey çalışmıştım. Bu Efendimizin doğum ayı, yani Rebiülevvel ayında ilahiler dışında şarkı formunda bestelenmiş olan eserleri çalışmıştım. Topladım onları. 40-50 tane sadece naat, yani bildiğin naat bunlar. Yüzündür cihanı gibi falan böyle. Söylemek istediğim başka bir şey var. Biz bazı eserlerin güfteleri bir zata ait olabilir. Çok güzeldir güfte. besteleyen kişiyi de burada biraz düşünmeliyiz.
O çok atlanıyor işte.
Çok önemli burası. Şimdi ben size bir ilahi söyleyeceğim. Bu çok bilinen bir, herkesin bildiği bir ilahi. Ama bestekarını da söylediğim zaman anlamı değişecek bu ilahinin. Bundan sonra dinlediğimiz zaman da hep öyle, nasıl bir kafa yapısıyla, hangi ruh haliyle yazıldığını. Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben işledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Kimin güfte? Ahmet Kuddüsi Hazretleri'nin. Beste kimin?
Söylemiştiniz ama hafızam ihanet ediyor. Neyzen Tevfik. Tamam, evet, şimdi hatırladım.
Neyzen Tevfik'in bestesi. Hadi Neyzen Tevfik'i biz Ayyaş diyelim, atalım bir kenara. Bu adamın kalbini ne yapacağız biz? Niye gidip de bir güzeli tarif eden bir şarkı yapamaz mıydı Neyzen Tevfik?
Hocam hemen bir şeyi hatırlattınız. O harabat ehline hor görme zahir, evet, var ya. Bu arada şeyi soracaktım ben size. İyi de bir şey oldu, değindiniz. İbrahim Hakkı Hazretleri'ni çalıştınız mı?
Çalıştık elhamdülillah.
Onu
Bursevi'yi de çalıştık.
Yarım saattir düşünüyorum bir yerde sorsam diye, iyi geldi. Bu şimdi Neyzen Tevfik dediniz ya, duramadım. Şimdi direkt harabat ehli geliyor. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hani bir dörtlüğü var ya, harabat ehlini hor görme zakir.
Define-i malik viraneler var.
Onun bir hikayesine denk geldim geçenlerde.
Hadi bakalım.
Şöyle, Hazret gençliğinde riyazata çok önem verir. Kemalata erişmek için böyle yanarmış adeta, tutuşurmuş. Bu sebepten de evlilik istemezmiş, düşünmezmiş. Beni Rabbimden, aşkımdan alıkoyacak hiçbir şeyi Rabbimle arama sokmayayım.
Erzurumlu İbrahim Hakkı'dan bahsediyoruz değil mi?
İbrahim Hakkı Hazretleri. Peki. Evet. Bu sebepten evlenme, fakat işte anne babası vefat etmiş. Onlara da büyük bir vefası söz konusu. Her hafta ya da belli günlerde mutat olduğu üzere kabirlerine gider. Orada onlara dua eder. Kur'an-ı Kerim tilavet eder imiş. Vefalı bir evlat imiş. Günlerden bir gün kabristana yine giderken, anne babasına Kur'an-ı Kerim tilavet etmek ve dua etmek üzere, bir tane ayyaş tabir olunan bir zatla karşılaşır. O efendi der ki, hoca nereye gidiyorsun böyle? Sual eder. Ya anne babamın kabrine gidiyorum, bir Kur'an-ı Kerim okuyacağım der. Devam eder. Hocam der, benim de ana babama bir Kur'an-ı Kerim okusan ya der. O an ister. Havada yağmur vardır, yerler çamurdur. İşte kaldırımıdır, asfaltıdır, hiçbir şey yok, yerler çamur her taraf. Hoca da der ki, ya yol halindeyiz, yürüme halindeyiz. Bir de şimdi musafa açmak lazım, ıslanır, yağmur yağıyor. Yerler çamur, oturacak bir yer yok falan. Okurum inşallah der. Adam bırakmaz. Yüzü koyun çamurun içine yatar. Hocam der, sırtıma otur da ana babama bir Kur'an-ı Kerim oku der ısrarla. Velhasıl Kur'an-ı Kerim'i okur, yolda kabristana giderken de uzun uzun düşünür. Harabat ehlini hor görme zakir. Der ki, ya ben evlat sahibi olmak, eş sahibi olmak istemiyorum ama yarın bir gün alemi cemale göçtüğümüzde ardımızdan evlat bıraksak güzel olmaz mı? Düşünür, böyle düşünür. Evlilik yoluna giden ilk adımı böylelikle atar rivayete göre. Ardından da Allah nasip eder, iki evladı olur. Rivayet odur ki, yani olmuş mudur, olmamış mıdır, doğru mudur, değil midir? Buralar başka. Biz hissemizi almakla görevli olalım. Şakir ve Zakir isminde iki oğlu olur rivayete göre. Zakir'den başlayalım. Zakir ehli tarik, abid, zahid, güzel bir Müslüman, babasına benzermiş. Şakir de tam tersi, meyhanede sabahlayan, işlet meclislerine çok böyle düşkün bir evlat imiş. Bir gün, şimdi babalık tabii, takdir-i ilahi olarak da, bir hikmet olarak da bakıyor mevzuya. Meyhaneye gidiyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Diyor ya, bu oğlan gece gündüz burada, yaşesini de temin etmiyor. Bunu şimdi borç yüzünden bir de hırgür çıkmasın, babayız. Bunun borcunu kapatalım niyetiyle. Hoca borcunu ödüyor. Şakir orada görüyor babasının borcunu ödediğini. Yıkılıyor tabii. Öyle bir zatın gelip meyhanede para vermesi, borcunu kapatması, çok üzülüyor. Babası dışarı çıkıp Zakir'i alıp bir kaleye gidiyor. Bir şey tertipliyor. Sınav, imtihan gibi. O da arkalarından koşuyor. Gönlü çok buruk. Tövbeyle dolmuş ağzı yüreği. Çıkıyor Zakir'e, diyor ki, bak 39 tane kuş var burada uçuyor diyor. Tam vakti. Bir tanesi sırlanmış diyor. Atla aralarına karış diyor. Zakir tereddüt ediyor. İlmi de var. Alim de. Zahid de. Abid de, ama atlarsam ölürüm diyor. Düşerim diyor. Kaleden aşağı yar. Tereddüt edince şeyde zaten gönlü buruk ya Şakir. Geliyor babasının o sözünü de duyunca atıyor kendini aşağı. 39'un 40.sı oluyor. 40'lara karışıyor. Ondan sonra dönüp Zakir'e diyor ki, o dörtlük, hakkı gel sırrını eyleme zahir, olmak ister isen bu yolda mahir, harabat ehlini hor görme zakir, defineye malik viraneler var.
Defineyi malik viraneler var. Evet.
Neyzen Tevfik'ten buraya geldik.
Şimdi ben Neyzen Tevfik çalıştım bir de. Evet. 7-8 sene uğraştım ondan. Eserlerini toplamaya çalıştım, besteli olanları. Saz eserleri var malum. Neden buraya sardım? Direkt mevzum Neyzen Tevfik değildi aslında. Ben Akif çalışıyordum.
Akif çalıştığınız için.
Akif çalışınca Akif'in hayatının içinde bir neyzen var. Ve onu çıkaramayız oradan. O orada böyle çok önemli bir yer tutuyor Akif'in hayatında.
Onu çıkardığınızda bir şeyler eksik kalıyor.
Tabii yani Akif onunla önemli bir noktada bir dostluğu, bir arkadaşlığı var. Ve bu ölünceye kadar devam etmiş bir dostluk. Ve sadece bir çay içelim, yemek yiyelim muhabbeti değil aradaki. Neyzen Tevfik annesi limon lazım git limon al bakkaldan diye gönderiyor. Tam limon alırken Akif aklına geliyor. Akif Mısır'da o zaman. At diyor gidiyor Mısır'a. Senelerce orada kalıyor. Yıllar sonra eve dönüp de geldiğinde neredeydin oğlum sen? Limonda kalmıştık diyor. Geri limon almaya gidiyor. Şimdi böyle bir dostluk var ve ben olayı şöyle özetleyeyim. Çok uzun hikayeler anlatırım da. Biz toplumumuz içerisindeki bazı kıymetli insanları ayıplarından, kusurlarından, illetlerinden dolayı yok sayamayız. Saymamalıyız. Sayarsak kendimize dahil ortalıkta insan olmaz. 2. Neyzen Tevfik çok önemli bir mutasavvıftır. Neyzen Tevfik önemli bir filozoftur. Neyzen Tevfik önemli bir hicivhandır. Bakın bugün insanlar birbirlerine bağırıyor. Birbirlerine affedersiniz sövüyor, küfrediyor. Sebep ne? Hicvede içini dökemiyor. Hiciv yok. Hiciv kültürümüz öldü. Şair Eşref'ten sonra, Neyzen'den sonra hiciv kültürü yok. Kaldı ki İstanbul'dan iki mısra yazdığı zaman Ankara'da hükümet sallanıyor Neyzen Tevfik zamanında.
Değil mi? Siz söyleyince mantığa da yatkın geldi bana. Tabii. Sizin yerinize birisi hoşlanmadığınız bir adama bir iki mısra yazıyor.
Yazıyor ve içiniz rahat, ferahlıyorsunuz. İşte ve bunu küfretmiyor. Edebi bir dille ve bir de üstelik şiir halinde söylüyor. Dolayısıyla orası önemli. Üçüncü nokta da hiç kimsenin, hele de ölmüş bir insanın illeti bizim konuşmak için meclisimize getireceğimiz bir konu olamaz. Bizim çünkü peygamberimizin bize olan tavsiyeti ölülerinizi rahmetle anın. Bitti kardeşim. Geriye bıraktıklarına bakalım. Geriye çok mühim bir Ehl-i Beyt muhabbetinden doğan şiirleri var. Birkaç tanesini bendeniz de besteledim. Bestelediği önemli zatların ilahileri var. Önemli zatlardan şiirler bestelemiş, nutku şerifler bestelemiş. İyi bir müzisyen ve Rahmi Duman'ın hatıratında yazdığına göre de yanlış hatırlamıyorsam 123 numaralı koğuş akıl hastanesinde yattığı dönemde İstanbul'un en önemli edebiyat, fikir, düşünce, felsefe adamları haftada bir gün giderlermiş. O orada saatlerce konuşurmuş, ötekiler dinlermiş onu. Akif'in en yakın dostu ve iyi bir edebiyatçı. Burada noktaya koyalım şeyle ilgili. Belki ömrümüz vefa eder. Bize belki dinleyicilerimizden kızan da olur. Yani nereden çıktı ay yaşı getirdiniz diye. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı oluyor biliyor musun? Biz bu tür insanlara dışladıkça, bize ait olan kısımlarını dillendirmedikçe tamamen başka bir cenahın elinde ay yaşın hikayelerinden oluşan bir malzeme olarak kalıyor.
Evet. Maalesef.
Tıpkı Bektaşi nefeslerini biz okumaya okumaya başka bir hizbin elinde
Bizim olmaktan çıkıp
hatta inanç bağlamından da çıkıp sadece müzik olarak dolaştığı gibi oldu. Bırakmamalıyız. Biz bu alanları sımsıkı sarılmalıyız. Biz onlarla beraber olunca, onlar bizim içimizde olunca bunlar oluyor.
Nitekim bizim diye tarif ettiğimiz bazı menkıbelerin de insanlar işte küfür olduğunu, şu olduğunu, bu olduğunu eleştiriler yapıyorlar.
Ama bunun sınırı yok ki. Mevlüt'e de öyle diyor. Ondan sonra tabii. Her şey bidat oluyor. Yani Efendimizin zamanında var olanlardan şu anda ne var Kur'an dışında ve sünnet dışında? Başka bir şey yok. Yani insanın kendisi de muhdes. Sonradan olmuş. O zaman biz kendimizi bidat yerine mi koyacağız? Olmaz öyle bir şey.
Güzel bir yaklaşım hocam.
Evet.
Evet hocam. Vaktimiz de kemale erdi.
Eyvallah.
Hatta epey geçti. Eser okumadan mı veda edelim?
Veda edelim.
Çünkü
önümüzdeki
47-48 dakika.
Önümüzdeki dersimizde biraz borcumuzu
ödeyelim. Fazla çalışalım. Tamamdır. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Son sözlerinizi alabiliriz.
Aziz dinleyicilerimizin gecesi günü her günü muhabbetle dolsun. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle diyor ya Hazret. Onun gibi bu duayla niyazla kapatalım. Saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Hasan abicim. Çok teşekkürler.
Rica ederim.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bir sonraki hafta Seslerin İzinde programında yine Eşrefoğlu Rumi Hazretlerini konuşmaya devam edeceğiz. Allah izin verirse. Hoşça kalın.